Ayrım 36.
Parlamentonun her yıl toplanması, parlamento üyeliği için mülkiyet koşulunun kaldırılması ve oyların sözle değil oy pusulası ile kullanılması, İngiltere'de 1872'ye dek oylar seçim kurullarının önünde sözle bildiriliyor, bu durum oy verenler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu gibi son derece basit ve sıradan istekleri bile kabul edilmedi. Bu tutum işçileri etkisi bugüne dek sürecek bir biçimde politikadan uzaklaştırdı ve onları seçimlere ilgi göstermeyen bir eğilim içine soktu. Demokrasinin beşiği olarak gösterilen İngiltere'de örgütlenme hakları üzerinde kurulmuş olan sistemli baskı her zaman var olan ve bugüne dek süren siyasi bir gelenek durumundadır. Şu anda yürürlükte olan İngiliz Ceza Yasası'na göre 3 kişiden çok üyesi olan gizli bir örgütün yaptığı toplantıya katıldığını söylemenin, toplantıyı düzenlemenin ya da yardım etmenin cezası 10 yıl, yasaklanmış faaliyetlerde kullanılmak üzere para ve mal toplamanın, kabul etmenin ya da vermenin cezası 14 yıl, rejime karşı işlenmiş suçlar hakkında bilgi sahibi olduğu halde bu bilgiyi polise bildirmememenin cezası ise 5 yıl hapistir. Fazilet Partisi, esas hakkında görüşler, Vural Savaş, sayfa 57-58. 1988 yılında çıkarılan Kuzey İrlanda Suç Delili Yasası'na göre ceza davalarında sanık hakkında herhangi bir delil olmasa da mahkemenin sanığın tutum ve davranışlarından sonuç çıkararak ceza verme yetkisi vardır. Civil Liberties, Causes and Materials, London 1991 sayfa 261, AK Vural Savaş, Fazilet Partisi Esas Hakkında Görüşler sayfa 27. İngiltere İçişleri Bakanı suç övücü ya da devlet otoritesini zayıflatıcı bulduğu bütün radyo, televizyon ve gazete yayınlarını mahkeme kararı olmadan 12 ay süreyle yasaklama yetkisine sahiptir. AGE sayfa 57-58. 18. yüzyıl sonlarında kısa aralarla ortaya çıkan Amerikan ve Fransız devrimleri İngiltere'deki egemenlerin baskıyı daha da yoğunlaştırmasına neden oldu. Kendi ülkelerinde bir başka devrimin ortaya çıkmasından korkan büyük mülk sahipleri en küçük reform talebini bile reddederek Troy'ları 1832 yılına dek iktidarda tuttu. Ancak güçlenen sanayi burjuvazisinin siyasi gücünü arttırmaya başlaması durumu değiştirdi ve liberalleşen Whig'ler bazı ılımlı reformların yapılmasını kabul etti. 1832 yılında kabul edilen ve sanayi burjuvazisine bazı haklar tanıyan siyasi reform, Reform Bill ile o güne dek parlamentoda temsil edilmeyen sanayi kentleri yeni seçim bölgeleri haline getirilerek parlamentoda temsil edilmeye başlandı. Oy verme hakkı önceleri olduğundan daha kesin bir biçimde belli bir servete sahip olmaya bağlanarak bu servetin sınırları belirlendi. Bu yolla burjuva sınıfının yarısı oy verebilir hale getirildi. 1850-1860 yılları arasında Troylar ve Whiglerin politik mirası üzerindeki yeni parti kuruldu. Yapılan iş gerçekte yeni partiler kurulması değil, iktidarı elinde bulunduran egemenlerin sahip oldukları politik örgütleri gelişmekte olan yeni koşullara uygun olarak yeniden yapılandırmasıydı. 19. yüzyılda ekonomide bağlı olarak sosyal ilişkilerde meydana gelen gelişmeler, siyasi sistemin işleyiş biçimlerinde yenileşmeyi gerekli kılıyor. Bu gereklilik İngiltere'de iki yeni parti oluşumunu ortaya çıkarıyordu. Ekonomik olarak eski güçlerini yitiren aristokratların azalan desteği yerine güçlenmekte olan sanayi burjuvazisinin desteğini alan Whigler, kendilerine yavaş yavaş liberal demeye ve bu adla anılmaya başladılar. Buna karşılık Troylar kendilerine muhafazakar diyordu. Bu iki oluşum siyasi gruplaşmaların yeterince kurala bağlanmamış örgüt ilkelerini çağdaş parti işleyişine doğru götürüyordu. Biçimselliği aşmayan yeniliği yalnızca bundan ibaretti. Temsil edilen sınıflar ve yürütülen politikalarda niteliksel bir değişim söz konusu değildi. Nitekim bu iki parti öncesinde olduğu gibi sonrasında da ve bugüne dek 1906 yılında kurulan ve daha sonra Liberal Parti'nin yerini alan İşçi Partisi dahil sırayla iktidara gelerek İngiltere'de büyük mülkiyet ve sermaye egemenliğine dayanan ve sömürgecilikten güç alan kurulu düzeni adeta bir tek parti gibi savunmuşlardı. Görünüşte liberallerle muhafazakarlar iki ayrı partiyi oluşturuyordu. Seçim yarışı sert tartışmalarla geçiyor. Bu iki eğilim kendilerini siyasi karşıtlar gibi göstermede son derece başarılı oluyordu. Ancak karşıtlık yalnızca görünüşteydi. Maurice Duverger bu durumu şöyle açıklamaktadır. Büyük Britanya'da liberaller resmen muhafazakar partiden ayrı bir parti olmakla beraber, gerçekte bu iki parti arasındaki ittifak o kadar sıkıdır ki, liberallerin tümüyle muhafazakar partinin bir parçası sayılması gerekir. Siyasi partiler, Maurice Duverger, Bilgi Yayınları, 2. basım 1974, sayfa 417. İşçi Partisi'nin Labour Parti, 1906 yılında kurulup siyasi sistem içinde giderek bir güç haline gelmesi, büyük sanayi ve finans çevrelerinde geçici bir tedirginliğin ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak bu tedirginlik çabuk ortadan kalktı. Çünkü adı işçi olmasına karşın bu parti, işçilerin hakları için değil, kurulu düzenin sürdürülmesi yönünde politika yürütüyordu. Entelektüel olgunluğa sahip aydın işçi önderlere sahip değildi. İdeolojik bir yapısı yoktu. Sosyalizmden değil, monarşiye ve onun geleneklerine sadık kalmaktan söz ediyordu. Whigler ve liberallerin siyasi gereksinimlerine sahip çıkıyor, liberallerin yumuşak sol kanadı gibi hareket ediyordu. Sanayi sermayesinin siyasi temsilcilerinden Lord Grey ve Lord Haldane'ın işçi partisi için söylediği şu sözler, gerçeği anlaşılabilir biçimde ortaya koymaktadır. Bu baylar, işçi partililer, yazarın notu, centilmenlerden, muhafazakarlardan, yazarın notu, daha makul ve anlayışlılar. Bunların idare edilmelerinin daha kolay ve zahmetsiz olduğu görülmektedir. Siyasi partiler, Niyazi Berges, Yurt ve Dünya Yayınları, İstanbul 1946, sayfa 37. Whig geleneğini sürdüren Liberal Parti, 1. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra bölündü ve bölünme Liberal Parti'nin sonu oldu. O günlerde hem başbakan hem de parti başkanı olan Lloyd George'un Türk Kurtuluş Savaşı'nı önleyememesi, İngiliz sömürgeciliğinin sarsılmasına, sanayi ve ticaret burjuvazisinin bu partiden desteğini çekmesine neden oldu. 1924 seçimleri sonunda ilk kez hükümete katılan yer alan İşçi Partisi, giderek dağılan Liberal Parti'nin yerini aldı ve iki partili siyasi sistemin temel unsurlarından biri haline geldi. İşçi Partisi 627 üyeli parlamentoya 1929'da 287, 1935'te 154, 1945'te ise 393 milletvekili soktu. AGE sayfa 60. 17. yüzyılda Whigler ve Troyler aracılığıyla yürütülen iki partili sistem, 20. yüzyılda muhafazakarlar ve işçi partisi tarafından sürdürüldü. 19. yüzyıl ortasından günümüze dek geçen 150 yıl içinde partilerin iktidarda bulunma dönemleri şöyleydi. 1857-1874 Liberal Parti, 1874-1880 Muhafazakar Parti, 1880-1886 Liberal Parti, 1886-1892 Muhafazakar Parti, 1892-1895 Liberal Parti, 1895-1906 Muhafazakar Parti, 1906-1918 Liberal Parti, 1918-1923 Muhafazakar Parti, 1923-1924 Liberal ve İşçi Partisi Koalisyon, 1924-1929 Muhafazakar Parti, 1929-1931 Liberal ve İşçi Partisi Koalisyon, 1931-1945 Muhafazakar Parti, 1945-1951 İşçi Partisi, 1951-1964 Muhafazakar Parti, 1964-1970 İşçi Partisi, 1970-1974 Muhafazakar Parti, 1974-1979 İşçi Partisi, 1979-1995 Muhafazakar Parti, 1995-2003 İşçi Partisi. İngiltere'de siyasal yaşam dün olduğu gibi bugün de mali gücü yüksek, büyük mülk ve sermaye sahipleri tarafından denetim altında tutulmaktadır. Denetim pek çok yasal önlem yanında para ve siyasi rüşvetin belirleyici olduğu ilişkiler ağıyla sağlanmış ve bu ilişkiler siyasi sisteme yön veren temel unsurlar haline getirilerek meşrulaştırılmıştır. İngiltere, bu konuda da diğer ülkelere örnek olan önce bir rol oynamıştır. Parayla siyaset arasındaki ilişki, İngiliz siyasetinin kökleri eskiye giden bir geleneğiydi. İngiliz demokrasisinin başlangıç dönemlerinde Krala danışmanlık görevi yapmak için meclislerde toplanan senyörler bu görevi para karşılığı burjuvalara satmakla daha başlangıçta parayı siyasi işleyişin içine yerleştirmişlerdi. Bu nedenle para hem parlamentoyu oluşturan milletvekillerinin seçiminde hem de parlamento içi görüşmelerde her zaman önemli olmuştur. İngiliz tarihçi M. Ostrogorski bu konuda şunları söylemektedir. Rüşvet, İngiliz parlamento gruplarının gelişiminde oldukça büyük bir rol oynamıştır. Uzun süre İngiliz bakanları, parlamento üyelerinin vicdanlarını değilse bile oylarını satın almak suretiyle sağlam çoğunluklar sağlamışlardır. Bu usul, uzun süre yarı resmi bir nitelik taşımıştır. Eskiden, lordlar ya da avam kamarasındaki milletvekillerinin verdikleri oyların mükafatını almak için ziyaret ettikleri bir gişe vardı. 1714 yılında parlamentodaki bu akçeli işleri üstlenmişlerdi. Üzere Siyasi Hazine Sekreterliği adıyla resmi bir örgüt kurulmuştu. Örgütün sekreteri, hükümet görevlerine yapılacak atamaları rüşvet olarak kullanmış, bu nedenle patronaj sekreteri adıyla anılmaya başlanmıştı. Daha sonraları parlamento ahlakının gitgide düzelmesine karşın bu yapı daha sonra da devam etmiştir. Democracy and the Organization of Political Parties, London 1902. A.K. Maurice Duverger, Siyasi Partiler, Bilgi Yayınları, 2. basım 1974, sayfa 18-19. İngiliz yazarlardan Simon Hexie, Troy MP adlı yapıtında İngiltere'deki parti sistemini ve bu sistemin oturduğu sosyal yapıyı geniş olarak incelemiştir. Huxley'e göre parti yetkililerinin büyük bir çoğunluğu İngiltere'de ekonomiye yön veren egemen sınıftan gelmektedir. 1940 yılında Avam Kamarası'ndaki 415 muhafazakar milletvekilinin 181'i şirket yöneticisi, %44'ü ise doğrudan işverendi. Birkaç milletvekili dışında tümünün demir yolları, telgraf, demir çelik, kömür, petrol, kimya gibi sanayi şirketlerinde hisseleri vardı. Bilgi Yayınları, AGE, sayfa 43. İşçi Partisi'ndeki milletvekillerinin niteliği de pek farklı değildir. Başlangıçta parti tabanının çoğunluğunu meslek, trade union ve kooperatif birliklerinden gelen kimseler oluşturuyordu. Ancak bu kesim gücünü giderek yitirdi. Özellikle Liberal Parti'den gelen ve siyasi anlayışları Whig geleneklerine bağlı çok sayıda insan partiye üye olarak İşçi Partisi'ni liberal bir parti haline getirdiler. Trade union'lardan gelen parti üyelerinin de büyük bölümü hiçbir zaman kol işçiliği yapmamıştı. 1945 yılında İşçi Partisi'nden parlamentoya giren milletvekillerinin 214'ü sanayici, tüccar, avukat, doktor ve subay gibi gelir dağılımının üst bölümünde yer alan kimselerden oluşuyordu. Bu insanların servet ve refah düzeyleri mevcut sisteme o denli bağlıydı ki bunların herhangi bir köklü değişime onay vermesi mümkün değildi. İşçi Partisi tüm tarihi içinde bir tek işçi kökenli parti başkanı çıkarabilmiştir. İşçi Partisi hükümetleri ortaya çıkan işçi işveren uyuşmazlıklarında ve grevlerde her zaman işverenlerden yana tavır almışlardır. Siyasi Partiler, Niyazi Berkes, Yurt ve Dünya Yayınları, İstanbul 1946, sayfa 59. Basının İngiliz siyasal yaşamı üzerinde belirleyici nitelikte bir etkisi vardır ve basın her dönemde deliksiz bir biçimde büyük sermayenin tek elindedir. Basın yayın kuruluşları birkaç grup halinde birleşen milyoner lordların elindedir ve İngiliz basını yalnızca İngiltere'de değil dünyanın hemen her yerinde etkilidir. Dünyanın dört büyük haber ajansından biri olan Reuters, kamuoyunu yönlendirmede çok ustadır. İşçi Partisi'nin organı olan Daily Herald, işçi gazetesi olmak bir yana, çoğu kez muhafazakar yayınları geride bırakacak kadar tutucu ve yanıltıcı yayınlar yapmaktadır. Great Britain, J.M. Gus, Chicago University, sayfa 215, AK Siyasi Partiler, Niyazi Berkes, Yurt ve Dünya Yayınları, 1946 İstanbul, sayfa 73. İngiltere'de Muhafazakar ve İşçi Partisi'nden başka, kimi dönemlerde ortaya çıkan, daha sonra yok olan ya da siyasi etkisi bulunmayan küçük partiler de vardır. Bunların önemli bir bölümü adına parti bile denemeyecek bir takım siyasi gruplaşmalardır. Milli İşçi Partisi, National Labour, Milli Liberal, Liberal National, Bağımsız İşçi Partisi, Independent Labour Party, Commonwealth Partisi, Komünist Parti, bu partilerden bazılarıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi partiler ve Amerikan demokrasisi. Amerikan siyasi sistemi, günlük dilde sürekli kullanılan, ancak kullanıldığı oranda ondan uzak durulan, demokratik bir anlayış üzerine kuruludur. Ön seçimler, gösterişli seçim kampanyaları, partiler arası politik çekişme, Amerikan demokrasisinin yüksek değerleri ve kıran kırana süren siyasi bir yarışın göstergeleri olarak sunulur. Oysa gerçek, Amerika'da bu sunumla çelişen ve herhalde demokrasiden en son söz edilebilecek bir düzenin yaşanmakta olduğudur. Milletvekili ve senatörler, seçim büroları, partiler ya da görkemli salonlarıyla meclisler, birçok kişiye katılımcılığın göstergeleri ve demokrasinin göz alıcı kurumları gibi gelebilir. Ancak bu kurumların oluşturduğu siyasi sistemin içine girildiğinde bambaşka bir dünya ile karşılaşılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri 18. yüzyıl sonlarında kurulduğunda siyasi sistemini varlığının kaynağı olan Batı Avrupa'dan, özellikle de İngiltere'den almıştı. Amerikan parti sistemi İngiltere'de kurulmuş olan iki partili sistemden farklı değildi. Amerikan partilerinin örgütsel yapısı, iç işleyişi ve mücadele biçimleri kendine özgü özellikler içeriyor, ancak iktidar gücünü ele geçirme, onu koruma ve sınıfsal çıkarlar için kullanma yönelişi olarak İngiltere'deki partilerde geçerli olan anlayışı hemen aynısıyla koruyordu. Amerikan demokrasisinin temeli sayılan Virginia İnsan Hakları Bildirisi 1776, 100 yıl önce İngiltere'de yayınlanan Haklar Bildirisi'nin Bill of Rights 1689 adeta tercümesi gibidir. Virginia Bildirisi'nin 6, 9 ve 13. maddeleri Haklar Bildirisi'nin 4, 6 ve 11. maddelerinin aynısıydı ve bu maddelerde şunlar söyleniyordu. Kamu yararı için kendisinin ya da seçtiği temsilcilerin onayı olmadan kimse ne vergi ödemeye zorlanabilir ne de mülkü elinden alınabilir. Hiç kimseden aşırı kefalet akçesi istenemez. Hiç kimseye zulüm sayılabilecek para cezası verilemez. Barış zamanında sürekli ordular bulundurmak, ülkenin iç özgürlüğü için tehlikeli sayılmalı ve bundan kaçınılmalıdır. Herkes, diğerinin gereklerini yerine getirme hakkına sahiptir. Birbirlerine karşı Hristiyan sabrını, sevgisini ve merhametini göstermek herkesin görevidir. Hürriyet Bildirgeleri Belge Yayınları İstanbul 1983 sayfa 76-77. Siyasi yapılanma konusunda İngiltere ve ABD arasındaki benzerlik, kapitalist üretim ilişkilerinin her iki ülkede benzer düzeyde gelişmiş olmasına bağlıdır. 17. yüzyılda Amerika'ya gelmeye başlayan Avrupalılar arasında İngilizler çoğunluktaydı ve burada kurulan toplumsal düzeni onlar biçim verdiler. İngilizler, ülkelerindeki kapitalist gelişimin sonuçlarını Amerika'ya taşıdılar, burada bilgi ve görgülerine uygun bir düzen kurdular. Bu düzen, doğal olarak İngiltere'deki düzenin küçük ölçekli bir benzeriydi. İflas etmiş sanatçılar, tüccarlar, küçük mülk sahipleri, Anglikan kilisesinin göçe zorladığı değişik inançtan kişiler, 3. William'ın sınır dışı ettiği meşrutiyetçiler, Jacobiteler, parlamento yanlılarınca Roundhead, kovulan askerler, 2. Charles'ın ülke dışına çıkardığı tarikatçılar, Piryenler, Amerika'da oluşturdukları kolonilerle İngiltere'nin bir benzerini kurdular. Ancak İngiltere'de bol miktarda bulunan, işçileşen ve işçileşmeyi bekleyen yoksul köylüler Amerika'da yoktu. Amerika'nın özgürlüğüne tutkun yerli halkı, Kızılderililer, köle ya da ücretli işçi haline getirilemiyordu. Emeğinden yararlanacak insan gereksinimi Avrupa'dan gelen getirilen yoksul köylüler, kanun kaçakları, mahkumlar ama özellikle de Afrika ve Batı Hint adalarından getirilen zenci köleler tarafından karşılanmaya çalışıldı. 1619-1760 arasında Amerika'ya tam 400 bin köle getirildi. Büyük Larus Gelişim Yayınları 1. Cilt Sayfa 514. Bu köleler, İngiltere'de toprağından koparılan serflerin yaptığı işin benzerini farklı biçimde Amerika'da yaptılar. Tarım, ticaret ve sanayinin gelişiminde köle emeği yoğun biçimde kullanıldı ve bu kullanım antik çağ köleciliğinden farklı, yapay ve daha acımasız bir insan ticaretiydi. Antik çağ köleciliği yaşanmadığı için doğal olarak onun sonucu olan feodalizm de yaşanmadı. Batı Avrupa'da binlerce yılda oluşan toplumsal birikim, ayakta kalan ve kullanılabilen sonuçlar olarak Amerika'ya taşındı. Ekonomik ve sosyal alanda olduğu gibi siyasal alanda da aynı sınıfsal egemenliğe dayalı toplumsal bir düzen ortaya çıktı. Amerika'da kurulan düzen, İngiltere'deki gibi büyük toprak sahipleri, ticaret burjuvazisi, daha sonra sanayi burjuvazisi ve mali sermaye gücünün egemenliğine dayanıyordu. ABD'yi bir anlamda bunlar kurmuşlardı. Birleşik Devletler Anayasası'nı hazırlayanlar, köle çalıştıran büyük toprak sahipleri, zengin tüccarlar ve bankerlerdi. Anayasada demokrasiden, eşitlikten, kardeşlikten bolca söz ediliyor, ancak bağımsızlık savaşına katılan halk kesimlerinin, küçük çiftçilerin ve sanayi merkezlerindeki işçilerin ekonomik ve siyasal çıkarlarını gözeten somut bir yaklaşım yer almıyor, onlar ustalıklı bir biçimde yönetim yapılarından uzak tutuluyordu. Köleci mülk sahipleri ile ticaret ve sanayi zenginleri kurulmakta olan yeni devleti daha işin başında ele geçirmişler ve toplum üzerinde kuracakları egemenliği güvenlik altına almayı başarmışlardı. Birleşik Devletler Bağımsızlık Bildirisi şu sözlerle bitiyordu. Bu bildirinin korunması için Tanrı'nın inayetine tam bir güvenle yaşamlarımız, servetlerimiz ve en kutsal varlığımız olan onurumuz üzerine and içeriz. Hürriyet Bildirgeleri, Belge Yayınları, İstanbul 1983, sayfa 83. Anayasayı hazırlayan Alexander Hamilton, 1755-1804, ABD'nin bankacılık sistemini ve mali örgütlenmesini kuran kişiydi. İlk başkan George Washington, 1732-1799, çok geniş topraklara sahipti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin insanıydı. Siyasi Partiler, Niyazi Berkes, Yurt ve Dünya Yayınları, İstanbul 1946, sayfa 76. Öldüğünde 314 kölesi vardı. Hükmeden erkek, boyun eğen kadın, Tim Marshall, Altın Kitapları, İstanbul 1997, sayfa 47. Amerikan Anayasası, seçme ve seçilme hakkını İngiltere'de olduğu gibi mülk sahibi beyaz erkeklere tanıyordu. Kadınlar, mülksüz beyaz erkekler, zenciler ve kölelerin oy hakları yoktu. Kadınlara oy hakkı 1919'da tanınacaktır. The American Party System, Charles Merriam ve Harold F. Cosnell, AK Siyasi Partiler Niyazi Berkes, Yurt ve Dünya Yayınları İstanbul 1946, sayfa 76-78. Anayasanın kendisi, halkın siyasi temsil haklarını engelleyen bir belge, kabul edilmesi ise antidemokratik bir darbe gibiydi. George Washington, 1796 yılında yaptığı veda konuşmasında devletin ve anayasada ifadesini bulan yönetim biçiminin kendileri açısından taşıdığı önemi, nasıl ve ne biçimde korunması gerektiğini açık bir biçimde ortaya koyuyor ve şunları söylüyordu.